Kime? Neden? Nasıl inanıyoruz?
Efendim hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Ben Profesör Doktor Ahmet Ünsal. İnandığımız dini ne kadar biliyoruz? Kime inanıyoruz? Neden inanıyoruz? Nasıl inanıyoruz? Sorularını tartıştığımız yeni bir programla yine sizlerle karşı karşıyayız efendim. Bir önceki programımızda Hazreti Peygamber'in sünnetinin dindeki yeri ve önemini tartışmaya başlamış ve sünneti doğru anlamanın nasıl olabileceğini 1400 yıl önce yaşamış bir peygamberin söz, fiil ve davranışlarının günümüze 21. yüzyıla nasıl taşınması gerektiği üzerinde konuşmaya başlamış ve hatta bir iki de örnek vermiştik. Şimdi burada ikili bir yaklaşımın olduğunu da belirtmiştik. Birincisi Hazreti Peygamber'in sünneti, yani onun bütün davranışlarının aynı şekilde kayıtsız şartsız bugüne aktarılması. İkincisi onun davranışları ve sözleri değil, bugün olsaydı ne yapardıyı kavrayabilmenin sünnet olduğu gibi iki farklı düşünce var. Ve ben bir önceki programda bu ikisinin ortasını bulmaya gayret etmemiz gerektiğini ifade etmiştim efendim. Şimdi hiç şüphesiz şunu unutmayalım. Din dedik, bir Kur'an, iki sünnettir. Ve bunlar birbirinden ayrılamaz. Neden? Efendim şunu hiç unutmayalım. Belki bunu birkaç kez daha dile getirdim. Bir kez daha dile getirmek istiyorum. Allah'ın kitabı Kur'an-ı Kerim bize değil efendim, Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselama gönderilmiştir. Kitap Hazreti Peygamber'e, bize Hazreti Peygamber gönderilmiştir. Peygamber aleyhissalatü vesselama Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de bu kitabı biz sana gönderdik, sen insanlara açıklayasın diye. لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ اِنَّا اَنْزَلْنَهُ اِلَيْكَ, sana gönderdik. Biz peygamberi zişanı burada adeta bypass edip onu devre dışı bırakıp onu bildiğiniz bir kargo görevlisi gibi değerlendirip tamam paketi sen için teslim ettin gidebilirsin gibi bir konuma indirgememiz son derece saçmadır ve bu İslam olmaktan uzak çıkar gider. Peygamberi zişan bir postacı değildir efendim. Peygamberi zişan kitabın kendisine geldiği kimsedir. Onun için Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın davranışları ve sözleri, dini anlatma bağlamındaki bütün uygulama ve ifadeleri doğrudan İslam'ın kendisidir ve bizi doğrudan bağlamaktadır. Hiç şüphesiz tekrar ediyorum, kitap Hazreti Peygamber'e gelmiştir, bize değil, bize Hazreti Peygamber gelmiştir. Bu nüansın çok önemli olduğunu ifade etmek istiyorum. İkincisi, hemen efendim Kur'an-ı Kerim'e şöyle yakından baktığımızda Kur'an-ı Kerim'deki o kısa kısa cümle diyelim ifadelere Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de bunları cümle dememektedir. Biz bunlar ne diyoruz efendim? Kur'an'daki o bölümlere, küçük bölümlere, büyüklerine sure, küçüklerine ayet adı veriyoruz. Peki ayet ne demektir? Ayet ipucu demektir. Değil mi? Peki bu ipucunun bir de geri kalan var. Yani ipin bir de geri kalan kısmı ucunun dışında. İşte o sünnettir efendim. Dolayısıyla sünnet olmadan kitap doğru anlaşılamaz. Ben anlıyorum. Anlıyorsun ama senin anladığınla benim anladığım birbirine uyuşmuyorsa hangisine İslam diyeceğiz? 10 kişi Kur'an'ı okusa 10 kişi farklı şeyler anlayabilir sünneti devre dışı bırakarak. Peki hangisinin anladığı İslam'dır? Hepsi İslam'dır. O kadar çok İslam olabilir mi? İslam bir tane değil mi? O zaman tevhidi gerçekleştirmek adına yola çıktığımızda biz binlerce din ortaya koymuş olabiliriz. Binaenaleyh bizim anlayışımız değil, Allah Resulü'nün ne anladığıdır. Peki hiç mi anlayış özgürlüğü yoktur? Elbette vardır. Anlayış özgürlüğü olmasaydı hiç şüphesiz neler olmazdı? Bugün farklı mezhepler olmazdı. Elbette bir hadisin, bir ayetin tek bir şekilde anlaşılması söz konusu değildir. Ama Allah'ın Resulü bu böyledir diyorsa biz onun sözü üzerine söz söyleyemeyiz. Hazreti Peygamber'in ki erbabınca bu malumdur, izah etmediği ya da kendisinden izah edildiğine dair bilginin aktarılmadığı konular vardır. Binaenaleyh Cenab-ı Hak ki her şey onun kontrolündedir, bazı meseleleri insanların farklı şekilde anlamalarına adeta izin vermiştir. Tekrar ediyorum, bazı hususlar Cenab-ı Hakk'ın insanların farklı anlayabilmelerine izin verdiği konulardır. Burada Hazreti Peygamber'in de düşünceyi durduran bağlayıcı bir sünneti bulunmamaktadır. Burada bir ihmal yoktur. Peki ne vardır burada? Burada bir rahmetin tecellisi vardır. Cenab-ı Hak burada birden çok şıkkı Müslümanlara sunmakta ve kolayınıza geleni alabilirsiniz demektedir. Ama bu dinin her yeri için söz konusu değildir. Bazıları dinin her yerinde bunu uygulamaya çalışıyorlar. İşte benim söylemek istediğim yanlış buradadır efendim. Peygamberin belirttiği, mesela birisi çıkıp da Kur'an-ı Kerim'de namaz yok. Peki ne var? Salat var. Salat ne demektir? Salat dua demektir. Dua demektir. Akimis salah, işte dua, namazı ikame et demek. Ellerini kaldır. Allah'ım teşekkür ederim. İyi ki varsın. Beni yarattın. Ben seni çok seviyorum. Sen de beni sev. Böylece olsun bitsin. Böyle bir yorum yapma özgürlüğü yok hiç kimsenin. Salat demek bizim Türkçemize Farsçadan geçen namaz demektir. Ve salat deyince iftitah tekbiriyle başlayan, kıyamı, kıraatı, rükûsu, secdeleri ve tahiyyat ve selamla bitirilen Peygamberi Zişan'ın hayatı boyunca yaptığı, yapmasını ısrarla tavsiye ettiği, hatta emrettiği, ashabın vazgeçmediği ve dinin direği olarak ifade edilen bir özelliktir. Kur'an'daki salatı birilerinin özgürce anlama hürriyeti yoktur efendim. Ben Kur'an'dan bunu bu şekilde anlamak istiyorum diyemezsiniz. Tekrar ediyorum. Yetkili erbabınca bazı ayetlerde farklı anlaşılmalara izin verilmiştir ama bunlar çok kısıtlıdır. Yani siz her yerini istediğiniz gibi anlayamazsınız. Kur'an-ı Kerim'in anlaşılmasında peygamber aklının sünnetinin ipoteği endeksi vardır efendim. Bundan asla vazgeçemeyiz. Binaenaleyh onun ne dediğini herkesten önce, ne yaptığını her şeyden önce bilmemiz gerekmektedir. Ama sünneti bugüne taşırken, bugün sünnete göre dini yaşamaya çalışırken elbette ki bazı sorular hemen aklınıza gelebilir. Efendim peygamberimiz deveyle hacca gitti. Biz de deveyle mi hacca gidelim? Hayır. Peygamberimiz deveyle hacca gitti. Çünkü peygamberimiz zamanında deveden başka daha hızlı çöle dayanabilen bir ulaşım aracı yoktu. Peki peygamberimiz aleyhissalatü vesselam bugün yaşasaydı deveyle mi hacca giderdi? Peygamberimiz bugün yaşasaydı develi hacca gitmezdi diyebiliyoruz. Diyebiliyoruz, develi gitmezdi. Ama gerçekten gitmez miydi? Ben onu bilemem. Ama büyük ihtimalle ortak aklın verdiği sonuç gitmezdi. Çünkü peygamberimiz zamanını çok iyi kullanan, bu geçici dünyanın en iyi şekilde değerlendirilmesi gerektiğini ifade eden kainatın efendisiydi. Binaenaleyh kitle iletişim araçları gibi ulaşım araçlarında da en uygun olanını, artısı ve eksisini iyi hesap ederek Peygamber-i Zişan kullanırdı. Ve kullanmasında şayet bir sakınca olsa idi, o zaman onu gönderen Allah doğrudan olaya müdahale eder ve sakın bunu kullanma derdi. İşte kullanma dediğinin bazen biz niye kullanma dediğini algılamayabiliriz. Ama sözü dinlemek, sonra da zaman içinde Cenab-ı Hakk'ın neden iradesinin bu şekilde tecelli ettiğini anlamaya zaman içinde bırakmak ve kulluğu artırdıkça doğru bilginin elde edileceğini de hissetmek gerekmektedir. Evet, şimdi mesela yine şu akla şu gelebilir. Peygamberi Zişan Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz onun yaşadığı dönemde insanlar çok affedersiniz taşlarla taharetleniyorlardı. Bugün de böyle mi yapacağız? Elbette böyle yapmayacağız. Bugün de böyle yapmayacağız yapmasına. Ama şunu da unutmayalım. O suyun bol oluşu böyle bir araba yıkayacak kadar bir su kullanarak da alabildiğine israfa, başkalarını düşünmeden de israfa gitmezdi Hazreti Peygamberimiz. Zaten su varken temizliğin suyla yapılacağı birçok yerde, hadiste de, fıkıh kitaplarında da açık ve net bir şekilde gösterilmektedir. Peygamberimiz fistan giydi, biz de mi fistan giyelim? Peygamberimizin yaşadığı sıcak ortamda fistan giyilebilir. Nitekim Arabistan'a giden insanlar rahat oluyor diye bizim ümrecilerimiz ve hacca gidenlerimiz de kimi zaman bu tür cellabi diye ifade ettiğimiz şeyleri giyebilmektedir. Ama elbette ki Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam Medine-i Münevver'de yaşamış biri değil de Erzurum'da yaşamış biri olsaydı o zaman ne giyerdi? Palto giyerdi, kürk giyerdi. Ama bu nüansı anlayabilmemiz lazım. Bunun doğrudan sünnetle bir alakası yok. Biz buna sünnettir demiyoruz. Çünkü burada sünnet de doğru anlaşılmıyor. Biraz sonra sünnetin tanımını yapacağız. Bu coğrafi şartların dayattığı bir zorunluluktur. O dinin bir parçası değildir efendim. Yani binaenaleyh peygamberimiz zamanında ve hatta Anadolu'nun bazı yerlerinde yakın zamana kadar evlerin içinde affedersiniz tuvaletler bulunmuyor. Peygamberimiz zamanında yoktu diye biz dışarı mı gideceğiz? Hayır, şu anda tuvaletler evin içindedir ve çok daha temiz, çok daha hijyenik, çok daha zamanı kullanmak itibariyle faydalıdır. Peygamberimiz de olsaydı böyle yapardı ama başka neler yapardı? Bunu detaylarıyla anlatmak lazım. Binaenaleyh doğrudan teknolojinin, doğrudan endüstrinin bize çağımızın gereği sunduğu şeyleri anında kabul ederdi demiyorum. Bunu söylemeye çalışıyorum. Bunu İslam süzgecinden geçirir, Müslümanca olarak nasıl değerlendirilmesi gerektiğini ölçer, biçer, tartar, Allah'ın da verdiği emir doğrultusunda bu uygulamayı yapardı. Bunun bir örneğini şöyle ifade edeyim. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam zamanında Mescid-i Nebevi o zamanki hurma yapraklarından elde edilmiş meşalelerle aydınlatılıyordu. Ama Peygamber Zişan'ın ömrünün son yıllarına doğru zeytin yağıyla aydınlatma, kandiller aracıyla mescitlerin aydınlatılması gündeme geldi. Söz konusu oldu ve ilk kez Şam'a giden bir sahabi kandiller getirdi. Zeytin yağını yakan kandiller ve Mescid-i Nebevi onlarla aydınlanınca Hazreti Peygamberimizin o sahabiye dua ettiğini, işte mescidimizi aydınlattın diye çok iyi dileklerde ve dualarda bulunduğunu biz bilmekteyiz. Demek ki Peygamberimiz her yeniliğe, her teknolojiye, insan hayatını kolaylaştıran her şeye karşı değil. Ama biz bu cümleleri kullanırken bazen dinin aslından olan şeyleri de bugün bu olmaz diyerek kaldırıp atmayalım. Bunu söylemeye çalışıyorum. Dolayısıyla teknolojinin verilerini kayıtsız şartsız anında almayalım. Neden? Çünkü teknoloji bir kültürün ürünüdür. Ve bu kültür nasıl bir, bu teknoloji hangi kültürün ürünüyse buna çok iyi dikkat etmek gerekmektedir. Çok basit bir örnek vermek istiyorum. Mesela bizler araba kullanıyoruz ve arabalar biliyorsunuz şoför arabanın sol önünde oturuyor. Ve mesela geçen dikkatim çekti. Otoparktan çıkarken para ödüyoruz değil mi? Para öderken hangi elimizle parayı vermek zorundayız? Sol elimizle. Hangi elimizle parayı almak zorundayız? Üstünü sol elimizle. Oysa bize dinimiz sağ elle alıp vermeyi emretmektedir. Peki biz sağ elle alıp verebilmemiz için o arabadan inmemiz gerekiyor. Değil mi? Ve arkadaki birçok insanı da bekletmemiz gerekiyor. Peki Müslümanca bir teknoloji gelişmiş olsa idi, en azından bu teknoloji geliştirilirken bu düşünülseydi ki hemen birilerinin aklına o zaman İngilizler daha mı doğrusunu yapıyor bilemem. Belki de daha doğrusunu yapıyorlardır. Ama en azından otopark parası öderken sağ ellerini kullanıyorlardır. Çok basit bir örnek. Bunu düşünmekte fayda var. Bazen bir bilgisayar ekranını açıyorsunuz ya da cep telefonunuzda bir WhatsApp sayfasını açıyorsunuz. Yazı yazarken arkasındaki figürlere dikkat ediyor musunuz? Orada size neleri öğretiyorlar? Neleri izah etmeye çalışıyorlar? Basit bir haberi verirken oradaki gösterilen fotoğrafa dikkat ediyor musunuz? Mesela diyelim ki bir tenis sporu için bir reklam veriliyor. İşte tenis kursu açıldı diye. Ama o esnada tenis yapan bir bayanın kısacık giydiği şortla fotoğrafı gösteriliyor ve beyinlere şu ifade ediliyor: demek ki tenis oynamak için böyle bir kıyafet giymeniz gerekiyor. Peki bu kıyafeti giymezsek biz tenis oynayamaz mıyız? Değil mi? Bakın, bir bilgiyle ayrıca bir mesaj da araya sıkıştırılabiliyor. Dolayısıyla algıda seçicilik diye bir ifade var. Dikkat etmemiz lazım. Alırken bir teknolojik ürünü, bir kültürel, bir sanatsal, efendim bir çağımıza hitap eden ya da bugün bulunmuş bir değeri, bir eğlenceyi, artık bir neyi ise bunun İslami olup olmadığını iyi değerlendirerek yapmamız lazım. Mesela bizlere küçükken tatil kitapları verirlerdi yazın okuyalım diye. Hala veriyorlardır muhtemelen. Ve tatil kitabın üstünde kum, güneş, deniz ve kovayla oynayan çocuk vardı. Ve biz küçükken kafamızı nakşetmiştik: denize gitmiyorsanız tatil yapmıyorsunuz demektir. Bizi böyle yetiştirdiler, böyle öğrettiler. Eğer bir sene yaz tatilinde denize gidilmiyorsa çoluk çocuk artık, ay biz bu sene tatil yapmadık. Niye tatil yapmadık? Denize gitmedik. Tatil demek deniz demek mi? Öyle öğrettiler efendim. Küçüklükten itibaren o denizin fotoğrafını tatil kitabına koyunca tatil eşittir deniz anlamına geldi. İşte ben bu noktalara işaret etmeye çalışıyorum. Yani alırken ne kadarının bizim öz değerlerimize uygun olduğunu, ne kadarının inanç sistemimize ve kültürümüze aykırı olduğunu İyice inceleyip sık dokuduktan sonra hayatımıza tatbik etmeyi, bizim içselleştirmemiz gerektiğini ifade etmeye çalışıyorum. Dolayısıyla sünnetin anlaşılmasında şu cümleyi de ifade etmek istiyorum. Genelde insanlar, kıymetli dinleyenler ve birçok yaşayan, İslam'ı yaşamakta hassasiyet gösteren kimseler ve hatta üniversitelerdeki, ilahiyat fakültesindeki bazı hocalarımız bile sünnet ifadesi ile müstehap ifadesini birbirine karıştırıvermektedirler. Sünnet demek, ben bir İslam hukukçusu olarak, bir fıkıh hocası olarak şunu ifade edeyim: sünnet farzın olduğu yerde olur. Yani sünnet demek farzı tamamlayan şey demektir. Eğer Hazreti Peygamber'den nakledilen, bize sünnet diye ifade edilen bir şey Allah'ın emri olan bir farzın parçası olarak Hazreti Peygamber tarafından yapılmış, uygulanmış ve tavsiye edilmişse buna sünnet denir. Ama farzdan bağımsız bir ibadet, farzdan bağımsız bir peygamberi zişanın Allah'a yakınlık tesis etmek için yapmış olduğu bir uygulama, biz buna sünnet değil, müstehap demekteyiz. Bu ikisini birbirinden ayırmamız lazım. Hemen örnek verelim. Mesela sabah namazını Cenab-ı Hak bize iki rekat olarak farz kılmıştır. Hazreti Peygamber o iki rekat farza iki de kendisi katmıştır. O farzı iki rekat sünnetle adeta takdim etmiş, süslemiştir. Öğlen namazı aslında farz olarak dört rekattır. Ama Peygamberi Zişan önünde ve sonunda 4 ve 2 kılmak suretiyle o öğlen namazını 10 rekata çıkarmıştır. Efendim mesela Allah Teala abdest alırken yüzümüzü yıkamayı emretmiş. Hazreti Peygamber yüzü yıkarken ağzımıza ve burnumuza da su vermeyi uygun görmüş. Çünkü ağız ve burun da yüzün bir parçasıdır. Madem yüz temizlenecektir, ağız ve burun da bu işin içine katılmalıdır. İşte sünnet farzı tamamlayan şeydir. Farzdan bağımsız olanlara sünnet değil, müstehap dememiz gerekmektedir. Efendim bu sünnet ve müstehap ayrımını nasıl olduğunu daha fazla örneklerle açıklamamız gerekmekte. Ama bugün bize ayrılan sürenin sonuna geldiğimiz için sizlere üzülerek veda etmek durumundayız. Kumanda masasında Hülya Aydoğan, yapımda Aydan Oran ve ben Ahmet Ünsal. Hepinizi Allah'a emanet ediyor, sevgi ve saygıyla selamlıyorum efendim.
Kime, neden, nasıl inanıyoruz?